Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Tesettür ve Teşhir başlıklı yazıyı aktarıyoruz. Geçen yazımızda tesettürün evvela bir şükür olduğunu ele almış, bu hükmün hikmetlerini biraz daha ele alacağımızı dile getirmiştik. Evet, Allah'ın verdiği bir nimete en güzel şükür, onu Allah'ın rızasına uygun şekilde, hatta Allah'ın dinine hizmet için sarf etmek, razı olmayacağı şekilde kullanmaktan son derece sakınmaktır. Allah Teala hanımların kendilerine verilen ziynetleri teberrüç için ev dışında yabancı gözlere karşı sergilemesine razı olmadığını açık şekilde beyan etmiştir. Evlerinizde vakarla oturun. Önceki cahiliye kadınlarının teberrücü gibi teberrüç yapmayın. Yani süslerinizi teşhir ederek dolaşmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Tesettürün manasını anlamak için tersi olan teberrücün manasına bir göz atacak olursak, bu kelimenin burç kökünden geldiğini görüyoruz. Burç, sıradan insanların evi gibi sade ve ihtiyaç miktarı yapılmış olan evlerin aksine, ihtiyaçtan fazla olarak büyük, süslü ve ihtişamlı evlere, yani köşk, saray gibi yapılara verilen bir isim. Enteresandır, Avrupa'da sömürgeyle zenginleşen kesimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte bu kesime isim olarak burç kökünden gelen burjuva kelimesi seçilmiş. Alimlerden İmam Suyuti rahmetullahi aleyh teberrüç ifadesini açıklarken başörtüsünü bağlamayıp boyun ve kulaklarındaki ziynetleri göstere göstere dikkat çekici bir şekilde kasıla kasıla yürümesi demiş. Bazı alimler daha genel ifade kullanarak gizlenmesi gereken ziynetleri teşhir etmeye uğraşmaları, yabancı erkeklerin dikkatini çekmek için çaba göstermeleri diye tanımlamışlar. İbni Esir, kelimenin kökeninden aldığı manayla burç gibi saray gibi gösterişli, dikkat çekici bir vaziyette dolaşmak şeklinde izah getirmiş, hatta eski zamanlarda iri, şişman olmanın beğenilen bir özellik olduğu yorumu bile yapılmış. Bu tariflerin ortak noktası, eski zamanlarda giyinip kuşanıp, takıp takıştırıp çarşı pazarda salına salına dolaşan zengin kadınları akla getirmesi. Sanki oturdukları o saraylar gibi gereğinden fazla süslü, ihtişamlı, dikkat çeken saraylı kadınları akla getiriyor. Biraz düşününce eski zamanlarda fakir kadınların giyeceği süslü kıyafeti, ziyneti yoktur. Kendisi de ev işleriyle, çocuklarla meşguldür. Böyle şımarıklıkları o zamanlar ancak işlerini yapacak hizmetçileri olan çeşit çeşit kıyafet ve ziynetlere sahip olup bunları göstermek için gereksiz yere çarşı pazarda dolaşabilecek boş vakti de bulunan bir avuç kadın yapabiliyordu. Sanayileşmeyle birlikte bu sosyete modaları toplumun bütün tabakalarına yayıldı. Zaten toplumun zayıf kesimlerinde güçlüleri örnek alma eğilimi vardır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna dikkat çeker. Ümmetimden iki sınıf var ki ben onları görmedim. İleride ortaya çıkacaklar. Biri sığır kuyruğu gibi kamçıları olan ve onlarla insanlara vuran, eza cefa eden, köleleştiren, sömüren, çeşitli türde baskı ve aşağılamalar uygulayan bir topluluktur. Diğeri de giyinik ama çıplak olan, saptıran ve sapan kadınlardır. Kafaları eğri deve hörgücü gibidir. Onlar ne cennete girebilirler ne de onun kokusunu duyabilirler. Halbuki onun kokusu şu kadar mesafeden duyulabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifinde saptıran ve sapan diye meal verilmiş olan ifade me'ilate mümiyelate. Bu ifadeyi alimlerden bir kısmı erkekleri kendilerine meylettiren olarak açıklarken başka kadınlara örnek olup onları kendilerine meylettiren diye açıklayan alimler de olmuş. Her iki manayı kapsaması da mümkündür. moda tarihini araştıran sosyologlardan bazıları demiştir ki, modayı aylaklar çıkardı. Yani hayatta daha ciddi bir gayesi, vazifesi olmayıp daha ne giysem diye düşünecek kadar boş vakti ve buna harcayacak maddi imkanı olan kadınlar talep etti. Onların taleplerini karşılamak için türlü türlü modeller çıkaran bazı terziler gitgide zenginleşti. Avrupa'da dünya halklarını sömürerek zenginleşen bir burjuva sınıfı doğmuştu. Bunlar şımarıklık ve azgınlık içindeydi. Kilisenin öğütleri artık bir kulaktan girip öbüründen çıkar olmuştu. Toplumda böyle bir sosyete kesim oluşunca onların giyim kuşamı, hayat tarzı magazin basınına malzeme olmaya başladı. Bu arada var olan bu ilgiyi fırsata çevirenler moda, kozmetik vesaire sektörlerini kurup hayli zenginleştiler. Bunları özendirmek için sanatçı adı takılarak şarkıcı, artist, model, reklam yıldızı kadınları piyasaya sürdüler. Bunların poz vererek büyük paralar kazanması, sosyete sınıfına atlaması, zengin kocalar bulması, şöhret, alkış, hayran kitlesi gibi nefse hoş gelen şeylere kolayca kavuşması da nesillerin ifsad edilmesini kolaylaştırdı. Yıllarca sinema ve televizyon ekranlarıyla nesilleri ifsad ettiler. Şimdi çeşitli sosyal medya adreslerinde aynı o örnekler gibi poz vererek, meydanlarda utanç verici kılıklarda dolaşarak kendini bedavaya teşhir eden bir nesil yetişti. Düşünecek olursak böyle kendini gelene geçene seyrettirmekten ne menfaat var? Bir zamanlar babamın kütüphanesinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları isimli tercüme bir kitap vardı. Kitabın içinde hastalık ve anormal durumların tarifi arasında teşhircilik maddesi de vardı. O maddede son zamanlarda Fransa'da kadınlar arasında yaygınlaşmaktadır. O yüzden anormal olduğu anlaşılmamaktadır yazıyordu. Kitabın yazarı Fransız bir hekim olmasına rağmen bu tespiti o yıllarda yapabiliyordu. Kendini hayasızca teşhir etmekten zevk alınıyorsa bu gerçekten de ruh hastalığıdır. Ama elbette bunu yapanların çoğu daha çok modaya uyma, herkes ne yapıyorsa onu yapma, dünyanın zengin, güçlü toplumlarını ve toplumun üstünlük taslayan, özendirici imkanlara sahip olan kesimlerini örnek alma gibi daha sosyal duygularla yapıyor. Ama zamanla yapa yapa bundan alınan zevk insanın insani tarafını sürekli zehirleyecek ve ruh sağlığını bozacaktır. Bir hanım vardı. İlk zamanlar tesettüre girdiği vakit kendisine yakışan eşarplarla, pardesülerle örtünüyordu. Ama sonra gördüm siyah örtü ve ferace giymeye başlamış. Önceki şekilde örtünürken hala üzerinde bakışları hissetmekten rahatsız olmuş. Şimdi huzur bulmuş. Tabii sadece bir başını örtmekle kalmamış. Sohbetlere gide gide, ibadetlerini yapa yapa, manevi tarafı gelişince haya duygusu nefsani tarafa baskın gelmişti. Meselenin özü de budur. Her insanın iç aleminde siyah, beyaz, gri alanlar var. Nurani beyaz tarafı besledikçe fıtri tabii taraf ona katılır, beyazlaşır, nuranileşir. Tam tersi haramın kirli zevklerine alışınca tabii hisler kararıp iğrençleşir. Artık kalp katılaşınca, manevi kalp ölünce bu yıkımın acısını duymaz hale gelir. Dinimiz insanoğlunda bulunan kendini sevdirme, beğendirme duygusunu kınamamış ama buna bir ölçü ve sınır koymuştur. Hem bu makul ve faydalı bir ölçüdür. Bütün gün dışarıda kendini bedavaya teşhir eden bir kadının eline ne geçer ki günahtan başka? Hani bütün günahlar öyledir ya, bilhassa böyle hiçbir menfaati olmayan bir günahı mahşer günü mizanın sol kefesine getirip koydukları zaman kim bilir insanın için nasıl da yanar. Bundan daha ahmakçası da böyle teşhirci kadınlarla evlenen erkeklerin düştüğü durumdur. El alemin adamı bedavaya bakıp zevklenir. Karısı üzerinde dolaşan bakışlardan şımarıp kendini bir şey zanneder. Kocası da karısının kuaför, moda, kozmetik, bakım ürünleri ve benzeri masraflarını karşılamak için parasını harcar. Üstüne kaprislerini, şımarıklıklarını çeker. Zamanımızda boşanmaların artmasında, gönüllerdeki huzursuzlukların, azgınlık ve kendini bir şey zannetmenin rolü büyüktür. Bir de günahına razı olduğu, eliyle, diliyle engel olmadığı, kalben bile buğz etmeyip rıza gösterdiği için vebalinden bir hisse ona da yazılır. İmanı olan bir adam kendini böyle bir duruma niye düşürür, anlaşılır gibi değil. Şeytan onlara amellerini süsledi ayetlerinden başka hiçbir izahı yok. Esasen teşhir kültürü kadın ruhuna uygun bir şey değildir. Kadın fıtratında beğenilme arzusu kadar kınanma, hor görülme korkusu da vardır. Hem kadın ruhu rekabetten, müsabakadan hoşlanmaz. Kadınların strese karşı dayanıksız ve endişeye meyilli oldukları bilimin ortaya koyduğu verilerdendir. Erkekler kendilerini ispat etme vesilesi olan yarışlardan hoşlanır. Bir miktar stres erkeklerin zihnini açar. Kabiliyetlerini en üst seviyede kullanmalarını kolaylaştırır. Ama kadınların aynı derecede bir zorlanma karşısında stres, endişe ve panikle eli ayağına dolaşır. Çünkü bütün bünye farklıdır. Üstelik insan ömrünün çoğu orta yaş ve ileri yaşta geçiyor. Bir orta yaşlı hanım demişti ki, "Herkes örtünse ben de seve seve örtünürüm. Dip boyası yapmak, beyazları çıkan saçları her ay yeniden boyamaktan da kurtulurum." Dedim ki, "Herkesin öncü olmasını bekleme. Sen öncü ol. Uyan değil, uyulan ol. Hem sana uyanların sevabından da hisse alırsın." Durdu, düşündü ama "yapamam" der gibi acıklı bir yüz ifadesi vardı. Maalesef kadınların büyük çoğunluğu öncü karakterde değiller. Bu yüzden daha güçlü olan erkeklerin toplumda kavvamine bil kıst, yani Allah'ın emrettiği düzeni kuran, ayakta tutanlar olması gerekiyor. Toplumun zayıfları çoğu zaman güçlülere tabi olur. Gençler, mustazaf durumdaki erkekler, emekçiler, emir altında çalışan daha az zeki ve eğitimli kesimler, kadınlar ve çocuklar daima toplumda hakim olan değerlerden kolayca etkilenirler. Gerçi iyi örnekler dururken nefsine hoş geldiği için kötü örneklere uyanların günahı, uyulanlara yüklenip de kendileri vebalden kurtulamazlar. Hepsinin günahı, vebali kendine aittir. Dinimizin hükümleri herkesin huzurlu ve mutlu olacağı bir düzen tesis etmeyi emreder. Mesela mutluluk için aileyi adres gösterir. Aslında güzel kokular, ince ve süslü elbiseler Avrupa'ya hep doğudan giderdi. İslam dünyasında kadınlar bunları ev içinde kullanırdı. İsrafa kaçmadan ve dışarıda teşhir etmeden ipek, altın ve güzellik maddeleri kullanmak kadınlar için helal kılınmıştı. Dinimiz de kadınların kocasının rızasını kazanmasını teşvik etmiş ve kadına mehir ve miras payı vermek suretiyle bunları satın alabilecek belli bir maddi güce sahip kılmıştı. O devirde orta halli bir kadının durumu dahi gayet iyiydi. Henüz Avrupa'da insanlar yiyecek temin etmekte bile zorlanırken, Osmanlı'da hanımlar güzel kokulu sabunlarla, güzellik maddeleriyle evlerini ve kendilerini tertemiz, çiçek gibi yapardı. Nezih bir hayat yaşardı. Dünyaya medeniyeti öğretenler Müslümanlardı. Ama hakiki medeniyeti. Müsaadenizle gelecek sayımızda konuyu ergenlik, gençlik çağının özellikleri açısından ele almak istiyorum. Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Tesettür ve Teşhir başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesi Dergi'de. Bir başka yazıyla devam edeceğiz birlikteliğimize. Şimdi de Doktor Naif Özkul imzalı Allah ve Resulü'nün katında ilmin değeri başlıklı yazıyı paylaşacağız. Rahmetli Necip Fazıl'ın bir konferansında şu hakikati, gerçeği dile getirmişti. Hakikat gerçek tektir. O da Allah ve Resulünün bildirdiğidir. Yani vahidir. Allah Teala kainatı yaratmadan önce varlığıyla bir ve tekti. İns ve cin yoktu. Sonra kainatı, daha sonra insanı yarattı ve insana bilmediğini öğretti. İnsana bilmediği her şeyi öğreten O'dur. Yüce Rabbimiz insanı akılla donattı, böylece onu öğrenmeye, ilme müsait şekilde teçhiz etti. O halde vahiy, ilmin tek ve mutlak kaynağıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra vahyi anlamaya yönelik kütüphaneler dolusu çalışmalar ve gayretler görüyoruz. Tefsir, hadis, ilmi kelam, tasavvuf, usulü fıkıh, fıkıh gibi nakli ilimler. Bu ilimler daha sonra birer disiplin halinde sistemleştirildi. Bir diğeri de akli ilimlerdir. Matematik, tıp, astronomi, fizik, kimya ve biyoloji gibi ilimler. Kur'an-ı Kerim'de akletmez misiniz, hiç düşünmez misiniz, hiç düşünmüyorlar mı gibi çok sayıda ayet-i kerimenin varlığından anlıyoruz ki akletmeye, düşünmeye ve ilim öğrenmeye büyük bir değer ve ehemmiyet verilmektedir. Nakli ilimler doğrudan kaynağını vahiyden alan ilimler olduğu gibi akli ilimlerde Allah'ın bahşettiği akıl sayesinde kainattaki muhteşem dengeyi bir takım fiziki formüllerle ortaya koymakta tahsil edilir. Her iki ilmin mutlak sahibi Allah Teala'dır. İbn-i Rüşd der ki, aslında varlıklar üzerinde düşünmek, yaratıcıyı tefekkür etmek dinin emridir yani vaciptir. Akıl mükellefiyetin temelidir. İlim olmadan da amel yaşanmaz. Yani ilimsiz bir İslami hayat düşünülemez. Amel olmadan da ilim tamam olmaz. Şimdi Medine-i Münevvere'de dinlediğim bir hutbeden istifadeyle Allah ve Resulünden ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerdeki delilleriyle ilmin ölçüye girmez değerini sizlerle paylaşmak istiyorum. İlmin kaynağı vahidir dedik, yani kitap ve sünnet. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur. Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbimizin bize en büyük emir ve tavsiyesi takvadır. İlimde de takva zaruridir. Değerli hocamız Osman Nuri Topbaş'ın ifadesiyle, İlmin hakikati, Hakk'ın rızası istikametinde takvayla yaşanmasıyla ortaya çıkar. Zira takvayla yaşanmayan bir ilim, ayeti kerimede de buyurulduğu üzere, kitap yüklü merkep misali manasız bir hamallıktan başka bir şey değildir. Yani bilgi hamalı olmak insana hiçbir değer kazandırmaz. Ayeti kerimede takva emir ve tavsiyesi şöyle buyurulur. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'a karşı günah işlemekten sakının diye emrettik. İlim ıslah vesilesidir. Kurtuluşun yoludur. Allah'ın kullarına verdiği en yüksek lütuf ilimdir. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur. Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir. İlim ahlak ve faziletlerin terazisidir. Zirvelere ulaştıran bir merdivendir. Hayalleri ve hedefleri gerçekleştiren esastır ve toplumları yükselten en mühim değerdir. Cenab-ı Allah bazı toplumlara ilim bahşetti ve onlar ileri gittiler. Bazı toplumlarsa o ilimden mahrum oldu, onlarsa geri kaldılar. Ayet-i Kerime'de buyurulur. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Cenab-ı Hak gerçek ilim sahiplerini yüce ismine yakınlaştırarak zikretmiş ve ilim ehline böyle bir ikramda bulunmuştur. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Allah adaleti ayakta tutarak delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Evet, mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Gerçek ilim ehli, haşyet ve takva ehlidir. Rabbimiz buyurur. Kulları içimden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. İlim ehli hayır ve şeref sahibidir. Hadis-i şerifte buyrulur: Allah kimin hayrını dilerse onu dinde anlayışlı, fakih yapar. İrşat arayanlar ancak ilim sayesinde doğru yolu bulabilirler. Hidayete nail olanlar ilimle nurlanırlar. Ayet-i kerimede insanlar ilim ehline şöyle tevcih edilir: Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, bilenlere sorun. İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak alimler düşünüp anlayabilir. İlim talep etmenin fazileti hakkında nice hadisi şerifler vardır. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse, Allah o kişiyi cennetin yollarından birine sevk eder. Melekler yaptığından hoşnut oldukları için, ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan her şey, hatta suyun altındaki balıklar bile alim için Allah'a istiğfar ederler. Alimin abide üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak altın ve gümüş bırakmazlar. Onlar ilmi miras bırakırlar. Kim bu mirası alırsa büyük bir nasip almış olur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek üzere bir araya gelirse, melekler onların etrafını sarar. Allah'ın rahmeti onları kaplar, üzerlerine sekinet iner ve Allah Teala onları yanında bulunanlara över. Uyanık olunuz, şüphesiz dünya mel'undur, değersizdir, rahmetten uzaktır. Dünyada olan mal, mülk de mel'undur, kıymetsizdir. Ancak Allah Teala'nın zikri ve ona yaklaştıran şeylerle alim ve talibi ilim olmak müstesnadır. Ne büyük ve ne muhteşem bir şeref. Bir mümin mutlaka bu şerefe, yani ilme talip olmalıdır. İlim, cennet ehlinin yollarını aydınlatan bir kandildir. Yalnızlıkta dosttur, düşmana karşı da bir silahtır. Varılacak ulvi bir menzil ve makamdır. İlim kalplerin hayat vesilesidir. Basiretlere ışık tutan bir misbahtır. Kul ancak ilimle dereceler kazanır, hayırlı bir insan olur. Çünkü helal ve haram ancak ilimle bilinir. İlim talep etmek ibadettir. Bilmeyen bir kişiye bir ilim öğretmek sadakadır. İlimle meşguliyet şu ayeti kerimede cihad içinde sayılmıştır. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde, bir grup dinde, dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. İlim, eğitimin esası ve özüdür. Ancak ilimle ahlak güzelleşir, manevi kıymetler yerleşir. İlimle hatalar düzeltilir, anlayışlar yerine oturur, eğrilikler istikamet kazanır. Tabii bu temeli elde etmek için sebat ve derinleşme ister. Zamanımızdaki gibi fitneler ve sıkıntılı zamanlar üst üste geldiği zaman, evlatların ve nesillerin eğitimine, terbiyesine ve tahsiline büyük ihtimam göstermek gerekir. Çünkü anne babalar, evlatlarının dini eğitiminden şer'an mesuldür. Bu husustaki mesuliyetimizi anlatan hadisi şerif meşhurdur. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Amir memurlarının çobanıdır, erkek ailesinin çobanıdır, kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Netice itibarıyla hepiniz çobansınız ve hepiniz idare ettiklerinizden sorumlusunuz. Bu mesuliyetin gereğini ifa için evlatlarımızı güzel yönlendirmeliyiz, onlara faydalı nasihatlerde bulunmalıyız. Onlardan habersiz kalmamalı, vaziyetlerini, arkadaşlarını ve gönül dünyalarını kontrol etmeliyiz. Eğitim programlarını incelemeliyiz. Maddi durumumuz iyi ise dini eğitim müesseselerindeki şartların daha iyi, daha elverişli hale gelmesi için imkan nispetinde omuz vermeli, destek olmalıyız. Neslin eğitimiyle meşgul olan hocalara, muallimlere duamızı ve moral desteğimizi de eksik etmemeliyiz. Unutmamalıyız ki emre bil maruf, İslami ilimlerin tahsili gibi vazifeler Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran en güzel ibadetlerdendir. Kalıcı olan salih amellerdendir. Bu güzel hizmetlerin öldükten sonra bile kesilmeyen bir ecre vesile olduğunu şu hadisi şeriften öğreniyoruz. İnsan ölünce şu üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, kendisinden istifade edilen ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat. O halde evlatları yetiştirmek için sebeplere sarılmalıyız. Boş vakitlerini hayırlı faaliyetlerle doldurmalıyız. Onları hayra ve ilme teşvik etmeliyiz. Kur'an okumayı sevdirmeliyiz, meşakkatlere sabretmeyi öğretmeliyiz. Eğitim erbabına da şunları söylemeli. Yeni nesiller size emanettir, size zimmetlidir. Ümmetin ve milletin istikbali sizin mesuliyetinizdedir. Aman bu vazifede bir ihmal göstermeyin. Bu nesillere imanı ve güzel ahlakı birer tohum gibi ekin. Onlara ilmi sevdirin. Eğer muvaffak olursanız onların ecrinden de ecre nail olursunuz. Hadis-i şerifte buyrulur. Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Ne mutlu sizlere! Siz peygamberlerin vazifesini sürdüren varislersiniz. Zira peygamberler muallim olarak gönderilmiştir. İlme hizmetinizden dolayı ne mutlu size, tebrikler size. Ya Rabbi, ilmimizi artır. Faydasız ilimden sana sığınırız. Bize faydalı ilmi, salih ameli, takvalı yaşayışı, ihlaslı niyeti nasip buyur. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından bu akşam son olarak Dr. Naif Özkul imzalı Allah ve Resulü'nün katında ilmin değeri başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com'dan arşiv bölümünde Sesi Dergi'de bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.